Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 17 Tir 1400 Hicri Kameri, 27 Zilkade 1442 ve Miladi 8 Temmuz 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye'den Amerikan İnsan Ticareti raporuna tepkisi üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, Esma-ül Hüsna, Suudi Arabistan'da kültürel reformlar ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Son 24 saatte 136 vatandaş daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla bazı projeler hizmete açıldı. Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın Afgan tarafları arasında diyalog sürmesi için hazır olduğunu belirtti. İran, Türkiye ve Rusya, Suriye'de terörizmi bitirmek için kararlı. Ve Nablus'un güneyinde Filistinliler ile işgal askerleri arasında çatışma yaşandı. Şimdi haberler.
Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saat zarfında 136 vatandaşın da koronavirüsten yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 136 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 23.391 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85.397'ye, vaka sayısı 3.327.526'ya yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 3.420'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.981.019'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans aracılığıyla katıldığı törenle 40 trilyon tümen değerinde yeni projenin açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın bazı ulusal projelerin hizmete açılma töreninde yaptığı konuşmada, bir ilde 40 trilyon tümen değerinde projelerin açılışının gerçekleşmesinin, milletin kabiliyeti ve hükümetin doğru planlama ve başarısını gösterdiğini kaydetti. Projelerin açılışının dostlar ve düşmanlar için oldukça önemli anlam taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı, ekonomik savaş şartlarında üretimde sıçrama yapıp her gün ve her hafta ülkede çok önemli projelerin açılışına tanıklık ettiklerini söyleyerek, hükümet ve milletin en zor şartlarda en önemli projeleri sonuçlandırmayı başardığını kaydetti. Cumhurbaşkanı, devrimden sonra ilk kez yüksek fırınlı dev demir çelik tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran'ın Afgan tarafları arasında görüşmelerin sürmesi için hazır olduğunu vurguladı. Bakan Zarif bugün Tahran'da Afgan heyetleri arasında düzenlenen görüşmelerin son turunda yaptığı konuşmada Afganistan halkının huzur, refah ve barışını kendi görüşmelerinin önceliğine alan her iki Afgan heyetine teşekkürlerini bildirirken barışta cesaretin savaştaki cesaretten daha önemli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Zarif, barış için özveri gerektiğini temasla azami taleplere göz yummak gerektiğinin altını çizerek her iki tarafın birbirinin kardeşi olduğunu ve Afganistan milleti için barış ve huzur arayışında olduğunu kaydetti. 40 senedir acı ve çile çeken milletin savaşa karşı çıkmasının doğal olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Zarif, Afganistan'da savaşa bir an evvel son verilmesi için el veren mevcut fırsatı değerlendirmek gerektiğini belirtirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan tarafları arasında görüşmelerin istedikleri şekilde sürmesi için gereken kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
İslami İran'ın başkenti Tahran'da Afgan tarafları arasında düzenlenen görüşmelerin ardından 6 maddelik sonuç bildirisi yayınlandı. Başkent Tahran'da dün ve bugün düzenlenen Afgan tarafları arasındaki görüşmelerin ardından yayınlanan bildiride, iki heyetin İran İslam Cumhuriyeti'ni Afganistan'da barışın sağlanması için gösterdiği çaba ve iyi niyeti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada her iki taraf Afganistan'da savaşın sürmesinden kaynaklanan tehlikeler ve ülke sağlığını etkileyen zararlarına ilişkin ortak anlayışla hareket edip savaşın Afganistan meselesinin çözümü olmadığı ve barışçıl ve siyasi çözüme ulaşmak için herkesin çaba göstermesi gerektiği üzerinde mutabık kaldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca görüşmelerin samimi ve sıcak bir ortamda düzenlendiğini ve tüm konuların detaylı ve şeffaf şekilde ele alındığı ifade edilerek, tarafların Tahran toplantısının Afganistan'daki sorunların siyasi çözümünü güçlendirmek için yeni fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Afgan barış görüşmeleriyle ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti başkenti Tahran dün bir yandan Afgan taraflar arasında üçlü görüşmelere ev sahipliği yaparken diğer yandan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Hint mevkidaşı ile Afgan gelişmelerini ele aldı. Dün İslami İran'ın başkenti Tahran Kabil yönetimi ve Taliban heyetlerinin katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda Afganistan'daki gelişmeler ele alınarak ülkede diyalog ve barışçıl yollarla huzur ve istikrarın sağlanmasına vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Taliban ve Kabil heyetlerinin katıldığı üçlü toplantının ardından İran'ın Afgan kardeşlerinin yanında duracağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Tahran'ın Afganlar arası görüşmeleri ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle tüm siyasi gruplardan Afganların barışçıl ve müreffeh bir gelecek nesli inşa için ortak işbirliği ve uyum istedi. İran'ın Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Zarif, bugün Afganistan halkının dış müdahale ve dayatma olmadan geleceğine karar verebileceğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın bölge ülkeleriyle birlikte Afgan liderlerinin tüm Afganistan halkı için barış, huzur ve ilerleme çabalarını desteklediğini belirtti. Afganlar arası diyalog toplantısı salı sabahı Tahran'da Afgan hükümeti temsilcileri, üst düzey Afgan yetkilileri ve Tahran'daki Taliban yüksek siyasi misyonunun katılımıyla başladı. Toplantının açılışında İran Dışişleri Bakanı, İran'ın ülkedeki mevcut krizi çözmek için Afgan gruplar arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu duyururken, İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın kapsamlı barış sonrası sürecine yardım etme taahhüdünü vurguladı. Dün ayrıca İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif, Tahran'a gelen Hint mevkidaşıyla da Afganistan'ı görüştü. İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jayshankar yaptıkları görüşmede Afganlı gruplar arasında görüşmelerin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İran'da 8. Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Reis'e hitaben tebrik mesajını teslim için Tahran'da bulunan Jayshankar, Zarif ile görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, Afganistan'daki son durum, Viyana'da devam eden nükleer görüşmeler, iki ülke işbirliği imkanları konuları gündeme geldi. Bölgede ve dünyada etkili ülkelerden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan krizi de dahil olmak üzere bölgesel krizleri her zaman diyalog ve siyaset yoluyla çözmeye çalışmıştır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran temsilcisi Garib Abadi, Viyana'daki Suudi Arabistan temsilcisinin İran'ın nükleer programındaki gelişmelerle ilgili son iddialarına tepki gösterdi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki temsilcisi Kazım Garib Abadi, Viyana'daki Suudi Arabistan temsilcisinin İran'ın nükleer programındaki gelişmelerle ilgili son iddialarına kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Garib Abadi'nin attığı tweet'e şu ifadelere yer verildi. Suudi Arabistan'a gelince Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı doğrulamak için en ufak yetkiye sahip değil. Güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki herhangi bir ihmal Arabistan'a bazı nükleer faaliyetlerini ajans denetimlerinden uzak tutarak gizlemesine izin verir. Arabistan'ın ajanstaki temsilciliği bu sabah İran'ın %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kullanılarak silisit yakıtı üretme kararına tepki gösterirken bu karardan endişe duyduklarını duyurmuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki RİA temsilciliği ayrıca İran'ın niyetleri nükleer silah edinme çabalarına doğruluyor. İran'ın gerilim yaratması herhangi bir müzakereyi engelleyerek dünyada şüphe uyandırmıştır iddialarında bulunmuştu.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma görüşmelerinin 7. turunun tarihinin hala belli olmadığını söyledi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rus yetkili Ulyanov, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Tahran'ın hazır olması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğundan nükleer anlaşma görüşmelerinin 7. turunun başlayacağı tarihinin daha netleşmediğini belirtti. Ulyanov görüşmelerin bir an evvel başlamasının iyi olacağını kaydetti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın silisit yakıt üretiminin barışçıl hedefler için olduğunu söyledi. Hatipzade, Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanlarının bu konuyla ilgili yayınladıkları bildiriye değinerek, nükleer bilim alanında diğerlerini beklemeyeceklerini, üretilen silisit yakıtının barışçıl amaçlar ve Tahran araştırma reaktöründe kullanım için olduğunu ve konunun da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na haber verildiğini söyledi. Bu ürünün barışçıl, insani ve ilaç üretiminde kullanıldığını, ürünü üretmenin İran'ın ajans nezdindeki taahhütlerine aykırı olmadığını söyleyen Hatipzade, bu ülkeler İran'ın yaptıklarını Bercam taahhütlerine aykırı olarak değerlendiriyorlar. Fakat kendileri taahhütlerini yerine getirmemekteler ve Amerika'nın zalimce baskılarında ve yasa dışı yaptırımlarında Amerika'nın yanında yer almaktalar, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya, Nur Sultan'da 16. Suriye görüşmelerinden ardından yayınladıkları ortak bildiride Suriye'de terörizmin yok edilmesi için işbirliğinin sürmesine vurgu yaptılar. 16. düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinden ana oturumu sona erdi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Erlan Alimbayev, Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak sonuç bildirisini okudu. Bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını teyit eden taraflar, özellikle ülke egemenliğini ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı eylemlere karşı etkileşimi sürdüreceklerini bildirdi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde sivil kayıplara yol açan terör faaliyetlerinin kazandığı bildiride, DAEŞ'ın nihai olarak ortadan kaldırılması için işbirliğine devam edilmesi konusunda mutabık kalındı. Bu bağlamda uluslararası insani hukuk çerçevesinde sivil altyapının korunmasını sağlamak için El-Nusra cephesi ve El-Kaide gibi DAEŞ bağlantılı tüm kişilere, gruplara karşı işbirliğinin sürdürmesi kabul edildi denildi.
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Eymen Susan, Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığını işgalcilik niteleyerek krizin uzamasının en önemli nedeninin de bu olduğunu söyledi. Nur Sultan'da düzenlenen görüşmede konuşan Suriye Hükümeti Baş Müzakereci Susan, uluslararası camianın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına son vermesi gerektiğini kaydetti. Türkiye ile Amerika'nın Suriye topraklarının bir kısmını işgal ettiğini söyleyen Suriyeli yetkili, bu ülkelerin Suriye'nin kaynaklarını yağmaladığını söyledi. Eymen Susan, Şam yönetiminin Suriye'nin egemenliğinin ihlali ve terörizminin desteklenmesi hedefi olan insani kriz ile karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi. Suriyeli yetkili geçiş noktalarından Suriye'ye gelen yardımların bu ülkenin ihtiyaçlarının %50'den azını karşılayabildiğini ve büyük kısmının terörist grupların eline geçtiğini söyledi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Amerika'ya tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldığı toplantının ardından hükümet sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in gündeminde Amerika'nın Türkiye'ye çocuk asker tepkisi de vardı. Ömer Çelik şunları söyledi.
Eğer içerideki Eren operasyonları, dışarıda yürüyen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, bütün bunlar olmasaydı etrafımızda kurulmak istenen terör devletine bir derinlik yaratmak için teröristler ve onlara destek verenler çok büyük bir mesafe alacaklar. Ama Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde kendi topraklarında bir operasyona müsaade etmeyeceğini gösterdiği gibi aynı zamanda da komşu ülkelerdeki zayıflıklardan ve boşluklardan faydalanarak fiili terör devletçikleri kurmak isteyenlere de hiçbir şekilde geçit vermeyeceğini açık ve net bir şekilde gösterdi. O yüzden buradan bir kere daha söylüyoruz. Eğer ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara vereceğimiz cevap her zaman olduğu gibi nettir. Gerekse Irak'ta, Suriye'de bir derinlik yaratmaya çalışarak, boşluklardan istifade ederek terör yapılanmaları, terör devletçileri kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir amaç, hiçbir hedef yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücünü, imkanını kullanarak bunların hepsini berhava edecektir, hepsini imha edecektir. Ha, bunların arkasına kimlerin saklandığını, bunlara kimlerin destek verdiğini, bu terör örgütlerinin ideolojilerinden bağımsız olarak kimlerin hangi siyasi projeleri hayata geçirmeye çalıştığını görecek kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek ve köklü bir devlet tecrübesi vardır. Bizim bu arkaya saklanmaya çalışanların, gri alanda iş yürütmeye çalışanlar da bilsinler ki bizim baktığımız yerden hiçbiri gri alanda gözükmüyor. Hepsini net bir şekilde görüyoruz. Baktığımızda sadece silüetlerini görmüyoruz, bütün fotoğraflarını çekiyoruz. Bütün mimiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bunlarla mücadelenin en kararlı şekilde sürdürülmesi konusunda elimizde her türlü bilgi olduğu gibi her türlü imkana da sahibiz.
Ömer Çelik, Türkiye sicili en temiz devlettir dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyon dozu geçtiğini duyurdu. Fahrettin Koca yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında duyuruda bulundu. Koca son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti dedi.
İranlı yetkililer Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri merhum Ahmet Cibril'in vefatı dolayısıyla taziyede bulundular. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Cibril'in vefatından dolayı Filistin'e bir taziye mesajı gönderdi. Zarif'in mesajında şu ifadelere yer verildi. Yorulmak bilmeyen bir mücahit olarak Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Cibril'in vefatından derin üzüntü duydum. Filistin masum halkı ömrünü Kudüs'ün özgürlüğü için harcayan büyük bir cihatçıyı kaybetti.
Filistin vatandaşları ile Siyonist rejim askerleri arasında Nablus'un güneyindeki Sabih Dağı bölgesinde çatışma yaşandı. Bugün sabah saatlerinde bir grup Siyonist yerleşimcinin işgal rejimi askerlerinin desteğiyle Beyta yerleşkesinin Sabih Dağı bölgesinde Filistinlilere baskın düzenlemesi üzerine Siyonistler ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı. Son sıralarda Siyonist askerlerin Filistinlilere Beyta'da düzenlediği saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olurken yüzlerce Filistinli de yaralandı. Öte yandan işgal güçleri bu sabah Zatera eyleminin faili olan esir Muntasır Şelbi'nin Ramullah'taki Turmasay beldesindeki evini havaya uçurdu. Gece saatlerinde beldeye baskın düzenlenen İsrail işgal askerleri sabah saatlerine doğru 44 yaşındaki Filistinli esir Şelbi'ye ait olan ve ailesinin yaşadığı iki katlı evi yerleştirdiği çok miktarda patlayıcı aracıyla patlattı.
Arap dünyası için şimdi demokrasi örgütü Amerika yönetiminin icraatını eleştirerek Amerikan yönetiminin Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin bazı detay ve bilgileri gizlemeye devam ettiğini belirtti.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Baş Müzakerecisi Muhammed Abdüsselam, Amerika barış için çağrılarına samimi olsaydı bir gün zarfında savaş ve ablukayı durdurabilirdi ancak bu meselede ciddi değil ifadesini kullandı.
Ve Rusya'nın Yamalo Netnenet bölgesinde bir uçağın radardan kaybolduğu uçağın mürettebatı ile iletişim kurulamadığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Afganistan'daki sorunların tek çözüm yolu Afganlar arasındaki müzakerelerdir başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan heyetlerinin katılımı ile Tahran'da düzenlenen üçlü toplantıda Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla Afgan taraflar arasındaki görüşmelere vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Tahran'ın Afganistan halkının yanında durduğuna işaretle İran Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü Afganistan'ın üst düzey temsilcileriyle dostane ve içerikli görüşmelere ev sahipliği yaptığını Twitter hesabı üzerinden bildirdi. Tahran'daki görüşmelere Afganistan siyasi heyetine eski Afganistan İçişleri Bakanı Yunus Kanuni ve Taliban heyetine grubun ofis başkan yardımcısı Şir Muhammed Abbas İstanikzai başkanlık etti. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan ile en uzun sınırlara sahip komşu ülke olarak her daim bu ülkenin istikrar ve güvenliğine özel önem vermiştir. Zira İran ve Afganistan halkının dil ve kültür ortaklıkları nedeniyle bu ülkede yaşanan gelişmeler İran için büyük önem arz ediyor. İran ve Afganistan halkının iyi ilişkileri, Afgan vatandaşlarının İran'a giriş çıkışları ve 4 milyon aşkın Afgan vatandaşının İran'da bulunması yüzünden Afganlar İran İslam Cumhuriyeti'ni ikinci vatanları olarak görmekte. Bu bağlılık ve derin etkileşim nedeniyle İran, Afganistan halkı ve hükümetinin menfaatleri ve görüşlerine saygı gösterip, bu ülkedeki siyaset ve güvenlik alanlarındaki gelişmeleri Afgan tarafları arasındaki görüşmeler çerçevesinde takip ediyor. Tahran'daki üçlü görüşmelere Afganistan hükümetinin siyasi heyeti ile Taliban heyetinin davet edilmesi, İran'ın Afganistan'daki tüm siyasi eylemlerin menfaatlerine verdiği önem ve saygıyı yansıtıyor.
İran İslam Cumhuriyeti, Afgan taraflarının müzakere masasına dönmesi ve siyasi çözümlere bağlı kalınmasını Afganistan'daki muhtelif siyasi grupları ve liderler için en iyi seçenek olarak görüyor. Bu çerçevede Tahran toplantısı muhtelif Afgan grupları arasında diyalog sürecini hızlandırmaya ve ülkedeki krizler ve münakaşaların çözümüne katkı amacıyla düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in ifade ettiği gibi yabancı güçlerin çekilmesiyle artık Afganistan'da tüm siyasi grupların birlikte gelecek nesil için parlak ve barışçıl bir istikbal çizebilmeleri önünde başka bir engel kalmayacaktır. Afganistan'da muhtelif etnik grup ve kavmiyetlerin yaşadığına göre bu grupların temsilcilerinin Afganistan'da siyaset ve güvenlik alanlarındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir müzakereye katılıp rol ifa etmeleri önemlidir. Ve Taliban siyasi heyetinin Tahran'da düzenlenen üçlü oturuma katılması bu çerçevede anlam kazanıyor. Bu ülkenin Amerika askerleri tarafından 20 yıllık işgali ve varlığı yüzünden Afganistan'daki tüm siyasi gruplar zarar görmüş ve yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki muhtelif etnik grup ve kavmiyetler artık Amerika'ya güvenmiyor. Bu mesele sürdürülebilir barış ve güvenlik ışığında kalkınmış bir Afganistan'ı inşa etmek için İran İslam Cumhuriyeti dahil Afganistan'ın gerçek dostlarının yardımıyla Afgan tarafları arasında görüşmelerin takibinin önemini ikiye katlıyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da üst düzey Afgan temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen görüşmeleri içerikli ve dostane olarak değerlendirdi. Afganistan'daki tüm siyasi grupların Afgan tarafları arasında diyaloğa dayalı barışçıl çözüme inanmaları, bu ülkedeki sorunların aşması ve Afganistan halkı için aydınlık bir vizyonun çizilmesi ve sürdürülebilir barışa ulaşmanın tek çözüm yoludur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde devam eden saldırıları üzerine. Irak siyasileri ve muhtelif halk grupları Türkiye'nin ülkelerinin kuzeyindeki saldırılarının sürmesini protesto etmesine rağmen Türkiye Silahlı Kuvvetleri TSK bu güney komşu ülkedeki saldırılarına ara vermeden sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye savaş uçakları bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki PKK mevzilerini bombaladı. Türkiye Savunma Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK mevzilerine yönelik operasyon düzenlediğini işaretle saldırıların ciddiyetle süreceğinin altını bir kez daha önemli çizdi. Bağdat yönetimi daha önce yaptığı resmi açıklamalarda Ankara yetkililerinden Türk askerlerinin Irak topraklarındaki varlığına son vermesini isterken Türkiye Savunma Bakanlığı Irak topraklarındaki saldırıların süreceğine vurgu yaptı. Ankara hükümeti Bağdat yönetiminin yaklaşım ve açıklamalarını önemsemeden hala Irak topraklarındaki askeri operasyonunu PKK ile mücadele bahanesini ileri sürerek sürdürüyor. Pençe Kartal ve Pençe Kaplan adı verilen operasyonlar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki mevzileri bombalıyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve bazı resmi bildirilerin yayınlanmasına rağmen Ankara, Irak topraklarındaki PKK mevzilerine yönelik harekat düzenlemeye devam ediyor. Türkiye ile Irak arasında 1983 yılında imzalanan anlaşma uyarınca Ankara hükümeti Irak topraklarından herhangi bir tehdit gelmesi halinde Irak topraklarında 10-15 kilometre derinliğine kadar tehdit unsurlarını takip etme hakkına sahiptir. Bu anlaşma Irak'ta Baas rejiminin iktidarda olduğu dönemde imzalanmıştır.
2007 yılında da Bağdat ile Ankara arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalandı. Bu anlaşma uyarınca Türkiye, Irak hükümetinin onayla bu ülke topraklarındaki PKK unsurlarını takip edebilir. Ancak şimdiye kadar Türkiye hükümeti bu bağlamda Bağdat ile herhangi bir koordinasyon kurmuş değil ve anlaşmada belirlenen 10-15 kilometre sınırı da aşmıştır. Bu bağlamda Irak medyası defalarca Türkiye Kara Kuvvetleri'nin Irak topraklarında 80 kilometre derinliğine kadar içeri girdiğini bildirmiştir. Buna ilaveten Türkiye ordusu şimdiye kadar Irak topraklarında onlarca askeri üs kurmuştur. Ankara yönetiminin bu gelişiminin 1983 ve 2007 yılları anlaşmalarına aykırı olduğu ifade ediliyor. Aslında Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki varlığı ve kurduğu üsler yasa dışı bir eylem sayılıyor. Bu nedenle Irak hükümeti zaman zaman buna tepki gösteriyor. Irak'taki bazı kaynaklar Türk askerlerinin Irak toprakları içinde yaklaşık 10 askeri üs kurduğunu ifşa ederken, bazı rakamlara göre de Türkiye'nin Irak'ın merkezi yönetimi ve Kürt bölgesel yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde kurduğu askeri ve istihbari üs sayısı 19'a yükselmiştir. Ayrıca Irak topraklarında yaklaşık 3000 Türk askeri de daimi olarak konuşlu bulunmaktadır. Bu nedenle Irak parlamento üyeleri defalarca Türkiye hükümetinin Irak topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini protesto etmiştir. Nitekim Asaybi Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays Haz Ali Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak egemenliğine karşı saldırganlığı özellikle Türkiye'nin Kürdistan bölgesindeki son girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek bu girişimin Irak'ın egemenliğini göz ardı etmek anlamına geldiğini kaydetti. Irak yetkilileri, şahsiyet ve muhtelif grupları Türkiye'nin bu girişimlerinin iki ülke arasında yapılan işbirliği belgeleri ve de iyi komşuluk ilkelerine aykırı olduğuna inanıyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine ekledi. İlk defa bir NATO müttefiki çocuk asker kullanan ülkeler listesine ekleniyor böylece. Bu durumun iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliği daha da arttırma riski bulunmaktadır kim uzmanlara göre. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2021 insan ticaret raporunda Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan ve Türkiye'nin somut destek verdiği Sultan Murat Tümen'in çocuk asker kullandığını belirtti. Dün bu konuyla ilgili biz röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugün sizlere sunuyoruz. Dünkü sohbetimizde Sayın Bahçeli'nin tepkisine değindik ve Amerika ile Türkiye arasındaki geçmişte yaşanan benzer gerginliklere baktık. Donald Trump döneminde de benzer olaylar yaşanmıştı. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü yayınımızda. Gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'la sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlemeye davet ediyoruz sizleri. Efendim şimdi bilindiği üzere iki NATO üyesinden söz ediyoruz. Bu bunların arasında inişli çıkışlı münasebetlerine bakıldığında iki taraf arasında son 10 yılda karşılıklı güvenin yok olduğunu söyleyebilir miyiz acaba?
Evet evet çok net. Türkiye ve Amerika arasında güvenin yok olduğu, yani biraz diplomatik dille sadece yürütmeye çalıştıkları, biraz da askeri ortaklıkla yürütmeye çalıştıkları ama onun dışında tamamen iki tarafta güvenin olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü çok fazla bir başarı artık gelişmiyor etkisi gibi. Yani Türkiye ile ABD arasında, yani Amerikan arasında çok eski politikalar artık yok ki muhtemelen ben öyle tahmin ediyorum ve bu günden sonra da, yani bu saatten sonra da bu gittikçe daha devam edecek ve daha da bu güven meselesi daha da biraz yok olmaya çalışacak. Çünkü hedefler çok farklılaştı. Yani Türkiye biraz artık eskisi gibi Amerika'nın dayattığı politikalardan ziyade biraz daha kendi stratejik devlet politikasını göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışıyor. Mesela dikkat edin, Libya'da Türkiye ile Amerika karşı karşıya geldi. İşte Karabağ'da Türkiye ile Amerika karşı karşıya geldi. Suriye'de keza işte Kürt meselesinde ya da o Rojava bölgesine yönelik, Doğu Suriye bölgesine yönelik saldırılarına karşı karşıya geldi. Yani bu da demek oluyor ki çok daha ortaklık ve stratejik ilişkilerde tamamen ters oluyorlar ve tamamen ters düşüyorlar. Ve bu da iki devlet arasındaki ilişkilere de, güven ilişkilerine de ciddi bir şekilde yansıyor. Ve güvensizlik ortamı gittikçe daha fazla açılıyor.
Anladım. Şimdi Amerika açısından konuşacak olursak, siz bu gerilimleri Amerika için nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kolay kolay kaybetmek ister mi Amerika böyle yani sıradan gerilimler yüzünden?
Aslında şöyle bir şey, Amerika Türkiye konusunda ya da ilişkilerinde Türkiye artık Amerika için eskisi gibi stratejik bir bölge değil. Yani çok ciddi bir stratejik bölge değil. Çünkü dikkat edin, Amerika son dönemlerde Yunanistan'ın bütün adalarını işte askeri üs ve stratejik hale getirdi. Keza Suriye ve Irak'ta ABD'nin mevcut olan bir şeyi var. Amerika'nın mevcut olan askeri üsleri falan var. Şimdi bunlar çoğaldıkça Türkiye mevcut askeri stratejik ya da stratejik ittifak devleti olarak biraz daha önemsiz oluyor. Yani daha doğrusu önemli biraz daha yetirebiliyor. Nedenlerinden bir tanesi, Amerika'nın Türkiye'de keza çok fazla ısrar etmesinin nedeni Türkiye'nin biraz daha İran'a yanaşmaması, biraz daha da Rusya'ya yanaşmamasından kaynaklıdır. Yoksa Amerika çok fazla artık kendi stratejik bir takım askeri üsleri, yani Türkiye ile stratejik olabilecek durumlarını yani işbirliğini biraz daha öbür taraflarda aramış bulunmakta. Yani daha doğrusu konumlanmış bulunmaktadır. Sadece şu anda ABD'nin Türkiye'den ısrar etmesinin iki nedeni var. Bir, İran'la ilişkilerin sıcak tutmaması, Türkiye'nin bir de Rusya ile ilişkilerini çok sıcak tutmamasından kaynaklı dayatıyor. Yani Türkiye'nin o tarafa çok fazla kaymaması için mücadele ediyor.
Doğru. Son soru olarak sana kaçar. Siz Türkiye'deki yetkililerden ve siyasilerden bu rapora ilişkin, Amerika'nın yayınladığı son raporla ilgili ve Türkiye ile ilgili iddiası konusundaki tepkilerini nasıl gördünüz?
Yani Türkiye çok cılız bir tepki verdi açıkçası. Sadece şey tepkisi verdi. Sadece bir Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Onun için çok büyük bir tepki verilmedi. Çünkü Türkiye kendi içerisinde ciddi bir muhalefet ve problem yaşıyor açıkçası. Türkiye'nin içerisinde de siyaseten ciddi kavga var. Yani ondan dolayı çok şeyler, siyasetçiler ve hükümet çok fazla o rapordan ziyade daha çok iç meselelerde şu anda ciddi tartışmalar ve hareketlik var. Yani benim en azından öğrendiğim, duyduğum yani kulüp şeylerinden falan daha çok şeydir. Daha çok iç meseleler üzerinden durduğu için ve şeye çok fazla önem vermiyorlar bu rapora falan. Ama rapor Türkiye açısından oldukça önemli. Çünkü NATO gibi bir üyenin bağlayıcılığı var. Açıkçası önümüzdeki günlerde ya da ileride bu Türkiye'nin önüne çok ciddi sorunlar da çıkarabilir.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Kaçar.
Rica ederim. İyi
çok
yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile birlikte Amerika'nın Türkiye ile ilgili son iddiasını ve Amerika'nın insan ticaret raporunda Türkiye'nin çocuk askeri kullanma iddiası konusu üzerinde sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Irak'ta direniş gruplarının Amerika'nın Erbil'deki üssünü hedef alması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci İsrail rejimiyle ilişkilerini güçlendirmek için işgal rejimi uyruklu kişilere vatandaşlık hakkı verme girişimine Filistin direniş gruplarının yoğun tepki vermesi gibi haberleri yer verilirken, İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'ın barışın nükleer faaliyetlerine yönelik kışkırtıcı girişimini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran İslam Cumhuriyeti'nin %20 zenginleştirilen uranyumla nükleer yakıt levhası üretme kararının kaygı verici olduğunu ileri sürerek İran'dan Viyana müzakerelerine geri dönmesini istedi. Salı günü gazetecilerle oturumunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili yeni raporu hakkında yayımlanan haberlere tepki gösteren Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemeyi şiddetlendirmesini kaygı verici buluyorum dedi. Price şöyle devam etti. Biz diplomasi yolunu sürdüreceğiz çünkü en iyi ve en etkili yol olduğuna inanıyoruz. Öte yandan Berjam Nükleer Anlaşması'nın tarafı olan Avrupa Troikası da bir bildiri yayımlayarak İran'ın %20 zenginleştirilen uranyumla nükleer yakıt levhası üretme kararını kaygı verici niteledi. Almanya, Fransa ve Britanya Dışişleri Bakanları bildiride Berjam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerine değinmeksizin İran'ı bu anlaşmayı ihlal etmekle suçladılar. Amerika ve Avrupa Troikası bu iddiaları Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Berjam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini ihlal ederek anlaşmadan çekildiği ve İran'a karşı azami baskı politikası uygulamaya başladığı halde ileri sürüyor. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi bir açıklama yaparak, ajans, Tahran nükleer araştırma reaktöründe kullanılmak üzere söz konusu nükleer yakıt levhasını üretme kararını 9 gün önce ajansa bildirdiğini ve üretime başladığını belirtti.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bu ülke ile Ermenistan ortak sınırda iki ülke silahlı güçleri arasında çatışma yaşandığı yönündeki iddiaları yalanlaması gibi haberleri yer verirken, Cevan gazetesinde İran'ın Suriye Büyükelçisi'nin İran'ın direniş eksenli politikasının değişmez olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani, Viyana'da İran ve Batılı ülkelerin arasında devam eden müzakereler sadece nükleer mesele ile ilgili olduğunu ve hiçbir zaman Tahran'ın bölgeye ve direniş eksenine karşı sabit politikasını etkilemeyeceğini vurguladı. Lübnan'ın El Ahd haber sitesine konuşan İran Büyükelçisi Subhani, nükleer müzakereler uzun ve zorlu geçmişine karşın yine de ilerlediğini, bu müzakereler Berjam nükleer anlaşması ile ilgili olduğunu, müzakerelerin sonucu ne olursa olsun Tahran'ın bölgeye ve direniş eksenine karşı sabit politikasını etkilemeyeceğini belirtti. Büyükelçi Subhani anlaşmadan karşı taraf çekildiğini ve şimdi de anlaşmaya geri dönmek istediğini, müzakerelerde karşı tarafın anlaşmaya geri dönme şartını belirlemek üzere devam ettiğini kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Çinli yetkilinin Amerika'nın uluslararası siber güvenlik için en büyük tehdit olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika'nın uluslararası siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu açıkladı. Sözcü Wenbin, Amerika devleti Microsoft firmasına kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek üzere 2400 ila 3500 gizli emir verdiğini, Amerika başka firmaları da buna zorladığını ve ilgili yasaları ihlal ettiğini, bu yüzden uluslararası siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit sayıldığını kaydetti. Çinli diplomat, uluslararası camianın Amerika'yı bu yüzden kınaması gerektiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esma-ül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esma-ül Hüsna adlı sohbetimizin 75. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esma-ül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bugün sizlerle kıst ve adaleti gerçekleştiren, bütün işlerine denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan adalet sahibi, mazluma acıyıp zalimin elinden kurtaran, kulları arasında adalet ve kısta göre davranan ve onları adalet ve kısta çağıran ve teşvik eden El-Muksit mübarek ismi hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nebevi hadis aktardık. Resulullah şöyle buyuruyordu: Allah için 99 isim var ve her kim onları sayarsa cennete girer. Allah'tan bu isimlerle istekte bulunun. Tabii ki daha önce de Yüce Allah'ı bu mübarek isimlerle çağırmanın hedefi sadece kelimeleri dile getirerek onları saymak olmadığını, aslında Esma-ül Hüsna'yı kendi vücudumuzda tecelli ettirmemiz ve geniş rahmet, kabiliyet, bilgi ve gücünden bir hüzmenin kendimiz ve toplumumuzda zuhur ettirerek, bu rahmet, adalet, güç ve ilim sayesinde kendimiz ve yaşadığımız toplumu cehennem ehli sınıfından kurtarmamız anlamındadır.
Bu hedefe ulaşmak için önemli oranda yardımcı olan mübarek isimlerden biri ise El-Muksit'tir. Bu ismin şerif, Nebevi hadiste Resulullah'ın işaret ettiği mübarek isimlerden biridir.
El-Muksit, adalet ve insaf anlamında olan kıst'tan gelir. Muksit olan Allah, kıst ve adaleti kuran, kulları arasında adaletle davranan ve kullarını adalet ve kısta göre davranmaya çağırandır. O adildir ve adilleri sever. Nitekim Hucurat suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor: Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Muksit, hedefe ulaşmak için harekette olan her canlıya ihtiyacı olduğu kadar yardım eder. Muksit olan Allah, herkese ihtiyacı olduğu kadar, ister maddi ister manevi olarak adalete göre yarar sağlar. Bu yüzden Ali İmran suresi 18. ayetinde kendini kaimen bil kıst şeklinde tanıtarak şöyle buyuruyor. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Bu ayet-i şerife Allah'ın tüm varlıkları kuşattığını ve adaletle ayakta olduğunu, bu yüzden her şeye sahip olduğu kapasite ve hak ettiği kadar bağışladığını belirtiyor. Ayetin sonunda da Esma-ül Hüsna'dan Aziz ve Hekim olan iki ismi şerifin gelmesi ise Allah'ın kendi adaletini güç ve hikmet konumundan sağladığına değiniyor.
El-Muksit olan Allah, onun yeryüzündeki halifesi konumunda olan insana adalet ve kısta emrediyor. Araf suresinin 29. ayetinde insanları açıkça adalet ve kısta emreden Allah-u Teala şöyle buyurur. De ki, Rabbim adaleti emretti. Ayrıca Nisa suresinin 135. ayetinde de şöyle okuyoruz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisini de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Arap edebiyat sözlüğünde adil olmak anlamındaki kıst kökünün if'al kalıbından türemiş bir sıfat olan muksıtın verdiği karar, adaletin tam anlamı ve mazlum hakkını zalimden alandır. Fakat yine kıst kökünden kasıt ise tam tersi anlamda ve zalim demektir. Tıpkı münci ve naci gibi her ikisi if'al kalıbından türemiş ve fakat tam ters anlamları vardır. Naci kurtarılan anlamındayken, münci ise kurtaran demektir. Kasıt ve muksit de her ikisi if'al kalıbındadır. Muksit, hak talep olan akıllı ve mümin demektir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adalet talepleri sevdiği belirtiliyor.
Fakat kasıt ise kendini eksen gören kibirli ve bencil anlamındadır. Kur'an-ı Kerim, kasitun olanların cehennem ehli olduğunu belirtiyor. Nitekim Cin suresinin 15. ayetinde şöyle okuyoruz. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 192. hutbesinde açık ve çarpıcı bir dille kendisiyle savaşa kalkışan kasitleri kınıyor. Zira onlar zorbalıkla onun adil hükümetine karşı direnerek boş bahaneler ile o hazretin hükümetini devirmeye çalıştılar.
Muhsid verdiği kararın adaletin ta kendisi olandır. Bildiğiniz gibi ilahi adaletin boyutlarından biri Allah'ın zalimlerin yaptıklarına karşı bu dünyadaki sabrıdır. Zira eğer Allah-u Teala her zalimane amele karşı hemen adaleti sağlayarak zalimleri cezalandırdıysa, kimse kötü amellerde bulunma cesareti de bulamaz. Fakat Allah-u Teala insanları yaratarak onlara irade ve karar verme yeteneği vererek onların erdemlik yolunda ilerlemek için evrim ortamını hazırlamıştır. Allah onların zalimane bir amelde bulunduğu anda onları helak etseydi, onlardan erdemliğe ulaşma fırsatını almış olurdu. Bu yüzden Allah Teala günahkarlara karşı sessizce sabrediyor ve onlara tövbe fırsatı veriyor.
Fakat Allah-u Teala bazen de zalimleri kendi hallerine bırakıyor. Bunlar arkalarındaki tüm köprüleri atan ve geri dönmek için hiçbir yolları olmayan, ilahi hidayet liyakatını kaybedenlerdir. Nitekim Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, esaret döneminde geri dönüşü olmayan bir günahkarın açık örneği olan isyancı Yezid'e hitaben şöyle buyurdu. Sen bugün seviniyor ve dünyayı bize dar ettiğini, göklerin sınırlarını bize kapattığını ve bizi esirler gibi bu diyardan o diyara götürdüğünü sanıyorsun. Acaba bunlar senin güç belirtileri midir, yoksa Allah dergahında güç ve menzilete sahip olduğunu ve bizim onun dergahına ulaşmak için bir yolumuz olmadığını mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Allah günah yükünü ağırlaşması ve acı bir azabın seni beklemesi için bu fırsat ve özgürlüğü sana vermiştir. Öyleyse biraz sakin ve yavaş ol. Acaba Allah'ın o küfre ve nankörlüğe sapanlar var ya, onlar kendilerine tanıdığımız fırsat ve muhleti sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları ve sorumlulukları daha da artsın diye süre ve fırsat vermekteyiz. Sonunda mutlaka onlar için aşağılatıcı, pişman ve perişan kılıcı bir azap ve kötü bir akıbet vardır sözünü unuttun mu?
Esmaül Hüsna'dan El-Muksid ismi şerifin insanda tecelli etmesi için ilk adımda adil olması gerekiyor. Adil, mazlumun hakkını zalimden alandır. Hatta eğer bu adalet kendisinin zararına olsa bile. Zira bu hareket takvaya daha yakındır ve Allah'ın öfkesinden uzak kalmak için en iyi yoldur. Bizzat bu mübarek ismin en bariz örneği olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adil insanlar hakkında şöyle buyuruyor. İşte adil olanlar kıyamet gününe Allah katında nurdan minberlerde olurlar. Yargıda bulunan ve eşleri ve kendi aileleri ve de onlara verilen görevde adil olanlar.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere verilen sürenin sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi sizlerle bir dua ile vedalaşıyoruz.
Allah'ım, sen herkese sonsuz lütfünü esirgemeyen adilsin ve her şeyde adalete uyarsın. Allah'ım, senden mübarek El-Muksid isminin nurunu kalplerimize yansıtmanı, böylece tüm dünyada adil olmamızı sağlamanı diliyorum. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da kültürel reformlar.
Muhterem dinleyiciler, Suudi Arabistan'da kültürel reformlar isimli yeni dizi sohbetimizin 4. bölümüyle birlikteyiz.
Bu programımızda Muhammed bin Selman döneminde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kültürel reformları ve mevcut durumun farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. Bu bölümde ise Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun içeriğini ele alacağız.
Geçen bölümde değindiğimiz gibi Suudi Arabistan'ın ekonomik, sosyal ve kültürel reformlarını 2030 belgesiyle başlatmıştır. Suudi Arabistan'ın farklı alanlarındaki sorunları ve Ali Suud'un bu sorunları çözmedeki başarısızlıkları, Suudilerin iç arenada kamuoyunu saptırma ve gerçekleri saptırma sürecine götürmüştür. Aslında bu zafiyetler hem iç arenada hem dış arenada ülkenin siyasetlerini etkilemektedir. Suudi Arabistan'ın farklı kesimleri tarafından refah ve geçim sorunları ile ilgili protestolar bu ülkede görülen en önemli zafiyetlerden biridir. Buna ilaveten Ali Suud güvenlik güçlerinin bu protestolara tepkisi de Ali Suud'un siyasi meşruiyetini sorgulamıştır.
Suudi Arabistan içindeki itirazların şiddetlenmesinin Muhammed bin Selman'ın 2030 vizyonunu öne sürmesindeki en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğu bile söylenebilir. Birçok uzmana göre ise bu vizyon çok iddialı bir proje olarak 2030 değil uzun yıllarda uygulanması mümkün olmayan bir projedir.
Bu vizyonda şu ifadelere yer verilmiştir. Bizim vizyonumuz 3 temel eksene dayalıdır. Dinamik bir toplum, filizlenmiş ve gelişmiş bir ekonomi ve ümit verici bir vatan. Ancak acaba Suudi Arabistan gibi bir ülkenin halkı için böyle bir vizyonu hayal etmek mümkün mü? Ali Suud'un iç ve dış siyaset arenasında peyderpey aldığı yenilgiler ve hezimetler bu ülkenin vizyonun yakın hedeflerine bile yaklaşamadığını da gösteriyor.
İran'daki üniversite hocası Ahmet Şuhani ise şöyle diyor. Suudi Arabistan halkın desteğine sahip olmamasından dolayı dış tehditler ve krizler karşısında çok kırılgandır. Suudi Arabistan bekasını garanti altına almak için Amerika, İngiltere ve hatta Fransa'nın topyekun desteğine ve arka çıkmasına ihtiyaç duyuyor. Suudiler geri kalmışlıklarını telafi etmek için Batı tarafından dikte edilen 2030 ekonomik vizyonu yardımıyla ekonomilerini geliştirmek istiyorlar. Riyad için temel mesele önerilen projenin Suudilerin hayallerinin buz üzerine yazılması ve pratikte uygulanabilir olmamasıdır. Son yüzyılda ekonomik gelişim için dikkate değer adımlar atmayan ülkeler sadece 16 yıl içerisinde ciddi bir başarı elde edemezler.
Suudilerin dış siyasetteki yenilgilerinin örnekleri ve nedenlerinden biri bu ülkenin petrol siyasetleridir. Amerikan Düşünce Kuruluşu Brookings yaptığı analizde Suudi ekonomisinin mevcut durumunu saatli bir bombaya benzetti ve şu yazıyı paylaştı. Suudi Arabistan'ın zengin ve refah içinde sanıldığı yaygın düşünceye rağmen bu ülkenin ekonomisi, petrol fiyatının düşmesi, Yemen'e askeri saldırganlığın masrafları ve maliyetleri, Suriye ve Irak'ta tekfirci grupların desteklenmesi ve bütçe açığı ve de gençler arasında yaygın işsizlik, sürdürülebilir ekonomiye sahip olmama gibi sorunlarla karşı karşıyadır ve darma eşiğine gelmiştir.
Tahran Radyosu.
Suudi Arabistan'ın petrollü kaynaklarına bağımlılığı büyük petrol ihracatçısı ülkeleri arasında dikkate şayan bir seviyededir. Bu yüzden bu ülkenin aşırı derecede petrole bağlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum ise bu ülkenin genç siyasetçileri için iyi bir haber değildir. Ali Suud'un iç muhalifleri açısından Muhammed Bin Selman gibi prensler, Suudilerin fasıt yönetiminin devam etmesi niyetinde olup, yeni gelir kaynakları elde etmek ve petrole bağlılıklarını en aza indirmek istiyorlar. Onlar açısından Muhammed Bin Selman 2030 vizyonunu öne sürerek pratikte petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmak yerine ülkenin ekonomisindeki zafiyetleri örtbas etmek istiyorlar ve 2030 vizyonunu hep bir caka satmak aracı olarak görüyorlar.
Petrol gelirlerine bağımlılık, ağır askeri maliyetler ve masraflar, terörizme destekleme maliyeti, Suudi Arabistan'ı 2030 vizyonunu hayata geçirmekten uzak tutan en önemli engeller arasında yer alıyor. Suudi Arabistan uzun yıllardır rahat rahat dünyada Vahabiyetin sponsorluğunu ve finansmanını yapmakta ve dünyada da radikalizmi yaymaktadır.
Amerikan New York Times gazetesi ise bu husustaki köşe yazısında şu ifadelere yer vermişti. Dini uzlaşma ve dengenin örnekleri olan Kosova ve Arnavutluk gibi ülkelerde bile Suudi Arabistan faaliyetleri sonucu bu ülkelerin 300 kadar vatandaşı Irak ve Suriye'deki IŞİD terör örgütüne katılmıştır. Böylece Suudi Arabistan, Balkan bölgesindeki sabrı ve uzlaşmacı tavırlarıyla bilinen İslami toplumları radikalizm koridoruna dönüştürmek istiyor. Suudiler, Pakistan'da da bedava eğitim, bedava yemek ve tam borsa ile öğrencileri alan Vahabi okullarını finanse ederek ülke dışı araştırmalar ve eğitim bahanesiyle radikalizm ile tanıştırıp onları saptırmaya çalışıyorlar. Bu tür girişimlere Bosna, Mali, Burkina Faso, Nijerya ve benzeri ülkelerde de rastlamak mümkün.
Siyonist rejimi İsrail'in bölgedeki maceraperestliği bu ülkenin ekonomisinde dikkat çekici bir açığın oluşmasına yol açmıştır. Öyle ki son 15 yıl içerisinde yabancı bankalardan 10 milyarlarca dolar para borç alınmıştır. Böyle bir durumda Suudilerin ekonomik reformları adı altında 2030 vizyonu öne sürmesi ve petrole bağımlılığı azaltma ve küresel bir ekonomik odak noktasına dönüşme girişimleri pek mantıklı gelmiyor.
İranlı ekonomik meseleler uzmanı Mehdi Rahim ise şöyle diyor. Muhammed Bin Selman'ın ekonomik reformlara yönelik yaklaşımı birçok siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal sorun ile karşı karşıyadır. Bu yaklaşım yenilgiye uğrarsa özellikle de milli şirketler şeffaf olmayan bir şekilde satılırsa Suudi Arabistan daha ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalacaktır. Bunlara ilaveten anılan vizyon belgesi petrol gelirleri için alternatif oluşturmada da yenilgiye uğramış ve toplumda gereken zemini hazırlamakta, özellikle de enerji ve sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının kesilmesinde başarısız kalmıştır. Buna ilaveten bu vizyon belgesinde siyasi düzen ve Suudi Arabistan'daki karar alma sürecindeki reformlara da hiç değinilmemiştir. Bu durum ise böyle bir vizyonun gerçekleştirilmesini temelden sorgulatmaktadır. Böyle bir vizyonun yayımlanması her şeyden ziyade Bin Selman'ın ihtirasını gösteriyor. Bin Selman, iktidara gelmeden önce Suudi Arabistan iktidar denklemlerinde özel bir konuma sahip değildi ve tanınmayan bir isimdi. Ancak iktidara gelmesinin ardından kendini öne atmak için birçok çabada bulundu. Yemen'e saldırı, yabancı ülkelere propagandif ziyaretler, içeride ve dışarıda muhaliflerin yok edilmesi emri, Aramco gibi birçok önemli Suudi kuruluşunu kendi elinin altına taşıması, Suudi medyaya yönelik sultayı güçlendirmesi ve Ale Suud'un propagandasını ve reklamını yapmak üzere Amerika ve Avrupa düşünce kuruluşlarına mali yardım yapılması Muhammed Bin Selman'ın çabalarının bir parçasıdır. Bu yüzden öne sürülen vizyon Suudi veliahtının gerçeğe yakın olmaktan ziyade onun iktidarını pekiştirmek için medyatik bir aracı sayılır.
Suudi Arabistan 2030 vizyonunun hedeflerini gerçekleştirmek yolunda ekonomi, kültür ve insani güç alanında uzun vadeli engeller ve sorunlar ile karşılaşmıştır. Bu sorunların çözülmesi ise gelecek nesillere kadar sürebilir. Suudi Arabistan'ın geleneksel toplumunda hızlı ve acil sosyal ve ekonomik reformlar öyle bir sorunlar ortaya çıkarabilir ki temel siyasi gelişmelere de yol açabilir. Aslında modern bir topluma geçiş süreci ekonomi, siyaset ve kültürde eş zamanlı bir gelişme gerektirir. Bu durum ise 10 yıllar boyunca sürebilir.
Suudi Arabistan'daki aşirete dayalı yapı bu tür hedefleri kısa bir süre içerisinde gerçekleştirme ve yerine getirme kabiliyetine sahip değildi. Siyasi ve medeni hukuk dernekleri faaliyetlerini önlemek, seçimlerin düzenlenmemesi ve partilerin olmayışı, vatandaşların siyasi ve sosyal kararlarda etkin olmayan varlığı, ayrıca dini ve mezhepsel azınlıkların bastırılması, bu ülkeyi siyasi meşruiyet kriziyle yüz yüze bırakan asıl engeller sayılır.
Muhterem dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Kültürel Reformlar isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.farstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimize kulak verelim. Sohbetimizde önce Bakara suresinin 30. ayetinin tilavetine kulak verelim. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Subhaneke ya la ilahe illa önceki ayetlerde Yüce Allah yeryüzü sakinleri için yarattığı sonsuz nimetleri anlattı. Bu ayet ise insanoğlunun manevi konumunu ve bu nimetleri hak ettiğinin gerekçelerini beyan ediyor. Yüce Allah insanoğlunu yarattıktan sonra bu konuyu meleklerine duyuruyor ve Adem'in yeryüzünde kendi halifesi olacak kadar liyakate sahip olduğunu ve ilahi hilafet mevkiine getirileceğini belirtiyor. Ancak melekler bu durumdan kaygılarını dile getiriyor ve soyu bunca kan akıtacak ve fesat çıkaracak bir kimseyi nasıl kendi halefin yapacaksın şeklinde sorular yöneltiyor. Meleklerin görüşü, eğer Allah yeryüzünde bir halefi olacaksa bu halefin her türlü günah ve fesattan uzak olması ve Allah'a mutlak surette itaat etmesi yönündeydi. Ve insanoğlunun huyunun bilincinde oldukları için Allah'ın sürekli kendisine itaat ve ibadet eden meleklerin yerine bu mevkiyi insanoğluna vermesinden şaşkınlığa düşmüşlerdi. Ancak Yüce Allah meleklerine şöyle karşılık verdi. Sizler sadece insanoğlunun zafiyetini gördünüz ve onun olumlu yönlerinden haberdar değilsiniz. Oysa ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Eğer siz melekler sürekli bana ibadet etmekle meşgul iseniz ve bunu kendinizi insanoğlundan üstün olma ve bu yüzden benim halefim olmanız için gerekçe olarak görüyorsanız. Ama şunu bilin ki insanoğlu soyunda sizden çok daha üstün olan ve bu mevki için liyakati olanlar vardır. Kuşkusuz tüm insanlar Yüce Allah'ın yeryüzündeki halefi olamaz. Ve ilahi hilafetten maksat şu ki, Yüce Allah insanoğlunu en iyi kıvamda yarattı ve kendi ruhundan ona üfledi ve onun fıtratında kendisini yeryüzünde temsil edebilecek yeteneği yerleştirdi. Yeryüzünde Yüce Allah'ın halefi olanlara örnek olarak peygamberleri, imamları, pak ve salih insanları ve şehitleri gösterebiliriz. Nitekim bazı insanlar bu yeteneklerini yok etmiş, hatta insanlık mertebesinden bile düşürmüştür. Kur'an-ı Kerim bu tür insanların hayvanlardan daha alçak olduğunu buyurmuştur.
رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَوِّرْ قَلْبَنَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَوِّرْ قَلْبَنَا
رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَوِّرْ قَلْبَنَا
رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَوِّرْ قَلْبَنَا
Kuşkusuz insanların yeryüzünde Allah'ın halefi olmasının sebebi, Yüce Allah'ın yeryüzünü yönetmekten aciz olması değildir. Bu mevki, insanlığın keramet ve işareti ve makamının faziletindendir ki, böyle bir mevkiye layık görülmüştür. Bunun dışında yaratılış alemi ve varlığın tedbiri de bir takım sebeplere dayanır. Yani Yüce Allah kendisi tüm varlığın işlerini yürütebilecek güçtedir. Lakin bazı işlerin yerine getirilmesi için bir takım araçlar ve aracılar belirlemiştir. Nitekim melekler hakkında da varlık işlerini tedbir etmek onların görevidir şeklinde buyurmuştur. Oysa esas tedbir eden Yüce Allah'tır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. İnsanoğlunun varlıktaki konumu, Yüce Allah bu mahlukun yaratılışını kendi melekleriyle gündeme getirecek kadar yüksektir. önemli konuları sizden daha düşük mevkilerde bulunanlarla gündeme getirmek ve onların sorularını cevaplamak bir değerdir. Nitekim Yüce Allah insanoğlunun yaratılışı konusunda böyle yapmış ve meleklerin soru işaretlerini bertaraf etmiştir. Kendimizi başkaları ile karşılaştırırken sadece karşı tarafın olumsuz yönlerine değil, aynı zamanda olumlu yönlerine de bakmalı ve böylece yargıda bulunmalıyız. Liyakatin kriteri sadece ibadet değil, başka kriterler de gereklidir. Nitekim melekler Allah'a ibadet konusunda insanoğlundan üstün olmalarına karşın, hilafet konumu için seçilmediler. Bir grup insanın fesadı yüzünden başkalarının ilerlemesi engellenmemeli. Yüce Allah bir grup insanın yanlış yola gideceğini bilmesine karşın tüm beşeriyeti hilafetten mahrum bırakmadı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.